Ayrım 16. Sayfa 143. Chamberlain'ın garip hayatı ve eserleri. Houston Stuart Chamberlain, Almanya'daki Gobineau Derneği'nin ateşli üyelerindendi. Chamberlain'ın hayatı ve eserleri, Nazi İmparatorluğu'nun yükselişini ve çöküşünü yaratan korkunç tarih akışının en ilginç garipliklerinden biridir. Bir İngiliz amiralinin oğlu, Sir Neville Chamberlain adında bir İngiliz generalinin yeğeni, sonradan da Richard Wagner'in damadı olan Houston Stuart Chamberlain, 1855'te Portsmouth'ta doğdu. İngiliz ordusuna ya da donanmasına girecekti. Sağlık durumu buna izin vermedi. Fransa'da ve Cenevre'de okudu. Ana dili Fransızca oldu. 15 ile 19 yaşları arasında alın yazısı onu iki Almanla tanıştırdı. Bundan sonra Almanya'ya doğru dayanılmaz bir eğilim duydu. Sonunda Alman vatandaşı ve Almanların ileri gelen düşünürlerinden biri oldu. Kitaplarının çoğunu bu dille yazdı. Bunlardan birkaçı 2. Wilhelm, Adolf Hitler ve daha birçok sayısız Alman üzerinde körletici etkiler yaptı. Chamberlain, 1870'te 15 yaşındayken Otto Kuntze adında iyi bir özel öğretmenin eline verilmişti. Otto Kuntze tam bir Prusyalıydı. 4 yıl Chamberlain'in her şeyi öğrenmek isteyen kafasına ve duygulu ruhuna büyük militarist Prusya'nın zaferlerini ve Prusya havasına hiç uymadığını düşünmeden Beethoven, Goethe, Schiller, Wagner gibi sanatçı ve şairleri işledi. Chamberlain 19 yaşında yine bir Prusyalı olan Anna Horst'a deli gibi aşık oldu. Anna kendisinden 10 yaş büyüktü. Kendisi gibi sinir hastasıydı. Chamberlain, Cenevre'de felsefe, tabiat tarihi, fizik, kimya ve tıp üzerinde 3 yıl çalıştıktan sonra 1882'de Bayreuth'a gitti. Orada Wagner'i gördü. Ondan sonra hayatı boyunca Wagner'e taptı ve bestecinin karısı Cosima'ya köle gibi bağlı kaldı. 1885'te Anna Horst'la evlendi ve karısıyla birlikte Dresden'e gitti. Orada 4 yıl kaldı. Düşünce ve dil bakımından büsbütün Alman oldu. 1889'da Viyana'ya gitti. Orada 10 yıl kaldı. Sonunda 1909'da Bayreuth'a döndü. 1927'de ölümüne kadar orada yaşadı. 1905'te taptığı Prusyalı karısından ayrıldı. O sırada karısı 60 yaşındaydı. Akıl ve fizik durumu kocasınınkinden daha kötüydü. Bu boşanma Chamberlain'i o kadar sarstı ki az kalsın deli oluyordu. 3 yıl sonra Eva Wagner ile evlendi ve Wahnfried'e yerleşti. Böylece kaynanası iradeli, saygıdeğer Cosima'nın yanında yaşadı. Chamberlain aşırı duygulu, nörotik, sık sık sinir krizleri geçiren bir adamdı. Söylediğine göre ikide bir gördüğü şeytanlar onu yeni çalışma alanlarına zorla sürükler, ona uzun uzun yazılar yazdırırmış. Şeytanlar kendisini biyolojiden bitki bilimine, güzel sanatlara, musikiye, felsefeye, biyografiye, tarihe sürükler dururmuş. Bir keresinde 1896'da İtalya'dan dönerken o kadar kuvvetli bir şeytana rastlamış ki Gardon'da trenden inmiş. Kendisini 8 gün otel odasında hapsetmiş ve düşündüğü müzik eserinden vazgeçerek bir biyoloji tezi üzerinde yazı yazmaya başlamış. Sonunda bulduğu tema ileride yazacağı bütün eserlerin temeli olmuş. Bulduğu tema ırk ve tarih temasıydı. Kusurları ne olursa olsun geniş bir edebiyat, müzik, biyoloji, bitki, din, tarih ve politika bilgisi vardı. Jean Real'in dediği gibi bütün yayınlanmış eserlerinde derin bir isim birliği ve hayret verici bir tutarlılık vardır. Kendisini şeytanların dürttüğünü sandığı için Wagner, Goethe, Kant, Hristiyanlık ve ırk konuları üzerindeki kitapların korkunç bir ateş, gerçek bir kendinden geçme, bir kendi kendini zehirleme halinde yazardı. O kadar ki Lebenswege adındaki otobiyografisinde yazdığı eserleri çoğu zaman sonradan tanımadığını, çünkü düşüncelerini aştığını söyler. Onun kafasından daha dengeli olan kafalar sonradan ırk kuramını ve tarih kuramının büyük bir kısmını çürüttüler. Germanizm konusunda çalışan Fransız bilimcilerinden Edmond Vermeer'e göre Chamberlain'ın ırk konusundaki etkisinden yakındıktan sonra şöyle der. Chamberlain, Alman düşünce tarihinin en şaşırtıcı kabiliyetlerinden biridir. Derin bir bilgi ve fikir makinesidir. Chamberlain'ın Alman düşüncesini en derinden etkileyen, 2. Wilhelm'i kendinden geçiren, Nazilere ırk sapıklıkları yaptıran kitabı Grundlagen des 19. Jahrhunderts, 19. yüzyılın temelleridir. Chamberlain, 1200 sayfa kadar tutan bu kitabı Viyana'dayken yine şeytanlardan birine yakalandığı sırada 1 Nisan 1897 ile 31 Ekim 1898 arasında 19 ayda yazdı. 1899'da yayımladı. Chamberlain da hayran olduğu Gobineau gibi tarihin anahtarı ve uygarlığın temelini ırkta görür. Ona göre bir insanın 19. yüzyılı yani çağdaş dünyayı açıklayabilmesi için önce eski zamanlardan kalan şeyleri ele alması gerekir. Chamberlain üç şey vardır diyor. Yunan felsefesi ve sanatı, Roma hukuku, İsa'nın kişiliği. Aynı zamanda üç mirasçı vardır. İki saf ırk, Yahudilerle Almanlar, bir de karışık Akdeniz Latinleri. Bunlara halk karmaşıklığı diyor. Bu büyük mirasa yalnız Almanlar hak kazanmışlardır. Gerçi tarihe sonradan 13. yüzyıldan itibaren girmişlerdir. Ama Roma İmparatorluğu'nun yok edilişinden önce çağ karanlığı yarattığı doğru değildir der. Bu karanlık ölen Roma İmparatorluğu'nun yarattığı ırksız insanlık anarşisinin fikir ve moral bakımından iflası sonunda çökmüştür. Töton olmasaydı dünyaya sonsuz bir gece çökerdi. Bu kitabı yazdığı sırada ona göre dünyanın tek umudu Töton'du. Chamberlain, Tötonlarla Keltleri ve Slavları da sokar. Tötonlar yine de en önemli unsurlardır. Chamberlain tanımlarında o kadar kesin değildir. Bu noktada şöyle der. Bir Töton gibi davranan aslı ne olursa olsun Tötondur. Bunu söylerken belki de kendisini Alman olmayan aslını düşünüyordu. Chamberlain'e göre Töton ne olursa olsun kültürümüzün ruhudur. Her ulusun bugün yaşayan bir güç olarak önemini halkının kanındaki gerçek Töton kanının payına bağlıdır. Gerçek tarih Töton'un marifetli elini geçmişin mirası üzerine koyduğu andan itibaren başlar. Yahudilere gelince temellerin en uzun bölümü onlara ayrılmıştır. Yukarıda belirttiğimiz gibi Chamberlain, Yahudilerle Almanların batıda kalan ırkların içinde tek saf ırk olduklarını iddia etmişti. Bu bölümde Yahudi düşmanlığını aptalca ve tiksindirici olmakla suçlar. Ona göre Yahudiler Tötonlardan aşağı değillerdir. Yalnızca onlardan ayrıdır. Onların da kendilerine göre büyüklükleri vardır. Onlar da ırk saflığını muhafaza etmeyi insanın kutsal görevi saymışlardır. Ama Chamberlain Yahudileri incelemeye devam ettikçe gitgide başkalarında suçladığı çok bayağı bir Yahudi düşmanlığına geçmeye başlar ve sonunda Hitler zamanında Der Stürmer'de Julius Streicher'in yaptığı çirkin karikatürlerin düzeyine düşer. Aslında da Nazi Yahudi düşmanlığının felsefi temelinden büyük bir kısmı bu bölümden alınmadır. Chamberlain'in görüşlerindeki aşırı mantıksızlık kolayca anlaşılır. İsa'nın kişiliği eski çağlardan modern uygarlığa kalan büyük miraslardan biridir demişti. Bunu da düşünerek İsa'nın Yahudi olmadığını ispata çalışır. İsa'nın Galile'de doğmuş olması, Arami dilinin gırtlaktan gelen kelimelerini iyice söyleyememesi, Chamberlain'e göre İsa'da büyük miktarda Yahudi olmayan kan bulunduğunun açık işaretleridir. Sonra tipik olarak şu yavan yargıya varıyor Chamberlain. İsa'nın Yahudi olduğunu kim söylerse ya budaladır ya da yalan söylüyordur. İsa Yahudi değildi. Peki neydi? Chamberlain'in cevabı. Belki de bir ağrıydı. Kan bakımından olmasa bile moral ve dinsel fikirlerinin Yahudi dininin materyalizmine ve soyut formalizmine karşı olması bakımından kesinlikle ağrıydı İsa. O halde İsa'nın hayat dolu genç Hint Avrupa halklarının ve her şeyden önce Tötonların tanrısı olması tabiiydi. Ya da hiç olmazsa Chamberlain için tabiiydi. Çünkü hiçbir ulus Tanrı'nın sesini Tötonlar kadar duyacak şekilde teçhiz edilmemiştir. Bundan sonra çöldeki Sami ya da Bedevilerin yuvarlak kafalı Yahudi burunlu Etilerle karışmasından başlayarak Ari olan Amoritlerle karışmasına kadar ayrıntılı bir Yahudi tarihi yazılır. Ne yazık ki Yahudilerin Amoritlerle karışması çok geç oldu. Ona göre Amoritler uzun boylu, sarışın, yakışıklı insanlardı. Yozlaşmış olan Yahudi kanını temizleyemediler. Sonra Chamberlain, Yahudi ırkının saflığı kuramına aykırı olduğu halde Yahudilerin olumsuz bir ırk, bir piç olduğunu keşfeder. Böylece Arilerin İsrail'i inkar etmelerini doğru bulur. Bir yandan da Arileri Yahudilere yanlış bir üstünlük tanımakla suçlar. Sonra Yahudilerin gerçek dinden yoksun olduklarını söyler. Sonunda Chamberlain kurtuluş yolunu Tötonlarda ve onların kültüründe bulur. Tötonlar arasında da en yüksek yetenekleri olanlar Almanlardır. Çünkü eski Yunanlıların Indo-Arilerin en iyi niteliklerini almışlardır. Bu da onlara dünyanın efendisi olmak hakkını vermiştir. Başka bir yerde Tanrı bugün yalnız Alman üzerine kurulur der. Bu benim ruhumu yıllardan beri dolduran bilgidir. Kesin bir gerçektir. 19. yüzyılın temelleri yayınlandığı zaman büyük gürültü koptu ve bu garip İngiliz bütün Almanya'da ün kazandı. İyi söylenmiş sözler bulunmasına ve üslubunun güzel olmasına rağmen Chamberlain doğuştan sanatçıydı. Kitap kolay okunacak cinsten değildi. Ama yüksek sınıflar hemen kapıştılar kitabı. Sanki içinde tam inanmak istedikleri şeyi bulmuşlardı. 10 yıl içinde 8 baskı yaptı ve 60 bin sattı. 1914'te Birinci Cihan Savaşı çıktığı sırada satış 100 bini bulmuştu. Naziler zamanında da satışı yeniden yükseldi. 1938'de 24. baskısının çıktığını hatırlıyorum. O sırada 250 binden fazla satmış bulunuyordu. Kaiser II. Wilhelm kitabı ilk beğenenler arasındaydı. Chamberlain'i Potsdam'daki sarayına çağırdı. İlk görüşmelerinde aralarında yakın bir dostluk kuruldu. Bu dostluk yazarın 1927'de ölümüne kadar devam etti. İkisi yıllarca mektuplaştılar. Chamberlain'ın imparatorluğa gönderdiği 43 mektuptan bir kısmı Wilhelm bunların 23'üne cevap vermiştir. Uzun denemelerdi. İmparator bunları cafcaflı söylevlerinin ve konuşmalarının bazılarında kullandı. Yazara gönderdiği mektuplardan birinde şöyle der. Kitabınızı Alman halkına ve şahsen bana gönderen Tanrı'dır. Chamberlain'in bu mektuplardaki aşırı dal kavukluğu, boyun kırmaları insanın midesini bulandırır. Mektuplarının birinde siz Haşmet Meap ve tebaanız kutsal bir mahalde doğmuşsunuz diye yazar ve resmini yazı odasında Leonardo'nun İsa resimlerinden birinin karşısına astığını, böylece çalıştığı zamanlar hep kurtarıcı ile kralı arasında dolaştığını Wilhelm'e haber verir. Chamberlain inatçı, gösterişi seven krala bütün huluskarlığına rağmen sık sık öğüt vermekten geri kalmadı. Bir ara 1908'de Wilhelm'e karşı genel muhalefet o kadar artmıştı ki sonunda Reichstag imparatoru dış politika işlerine karıştırmamaya karar verdi. Bu sırada Chamberlain imparatora kamuoyunun aptallar, hainler tarafından yönetildiğini, aldırmaması gerektiğini yazdı. Wilhelm de her ikisinin birlikte ayakta dimdik duracaklarını yazdı. Siz kaleminizi kullanın, ben de dilimi ve kılıcımı. Bu İngiliz Almanya'nın görevini ve alın yazısını Alman imparatoruna durmadan hatırlattı. Birinci Dünya Savaşı'nın patlamasından sonra kendisine şunları yazdı. Almanya bir kere iktidarı ele aldı mı ve biz Almanya'nın bunu başaracağına eminiz, hemen dahice bilimsel bir politika izlemeye başlamalıdır. Augustus dünyayı sistemli bir şekilde değiştirmeye başlamıştı. Almanya da aynı şeyi yapmalıdır. Elinde saldırıcı, koruyucu silahlar, ordu kadar sağlam ve kusursuz örgütlenmiş, sanatta, bilimde, teknolojide, sanayide, ticarette, maliyede, kısaca her alanda üstün, dünyanın öğretmeni, kaptanı, öncüsü, herkes yerli yerinde, herkes kutsal dava için elinden geleni yapıyor. İşte Almanya, dünyayı bu kesin üstünlüğü ile fethedecek. Chamberlain, ikinci yurduna böyle büyük bir görev yorduğu için 1916'da savaşın ortasında Almanya'nın tabii vatandaşı oldu. Kendisine Kaiser tarafından demir haç nişanı verildi. Ama bu İngiliz'in etkisi ölümünden 6 yıl sonra gerçekleşen fakat doğacağını kendisinin önceden sezmiş olduğu 3. Alman İmparatorluğu zamanında en yüksek noktasını buldu. Irk kuramlarını, Almanların ve Almanya'nın geleceği üzerindeki tahminlerini Naziler aldılar, onu peygamberlerinden biri ilan ettiler. Hitler rejimi sırasında Nasyonal Sosyalist Almanya'nın manevi kurucusunu göklere çıkaran bir sürü kitap, broşür ve yazılar yayımlandı. Rosenberg, Hitler'in akıl hocalarından biri olarak İngiliz filozofuna olan hayranlığını sık sık anlatmaya çalışırdı. Hitler, Viyana'dan ayrılmadan önce herhalde Chamberlain'ın yazılarını biliyordu. Çünkü Chamberlain'in yazıları o günlerde durmadan okuduğu Pan-German ve Yahudi düşmanı yayınlarda çok geçerliydi. Savaş içinde de Chamberlain'in şöven yazılarından bir kısmını okumuş olabilir. Kavgamda 2. Alman İmparatorluğu zamanında Chamberlain'in gözlemlerine gereğince önem verilmemesinden ötürü üzüntüsünü belirtir. Chamberlain, Almanya'da Hitler'in büyük bir geleceği olduğunu önceden sezen ve arkasından gittikleri takdirde Almanlar için de büyük fırsatların çıkacağını gören ilk aydınlardan biridir. Hitler 1923 yılında Bayreuth'ta kendisiyle tanıştı. Chamberlain o sırada hasta, yarı inmeli, Almanya'nın yenilmesinden ve Hohenzollern İmparatorluğu'nun yıkılmasından ötürü bütün umutları ve tahminleri boşa çıkmıştı, umut kırıklığına uğramış bir adamdı. Ama genç Avusturyalı'nın güzel sözleri onu canlandırdı. Ertesi gün Hitler'e şunları yazdı. Yapılacak çok büyük işlerin var. Germanizme olan inancım bir an bile azalmadı. Ama itiraf edeyim ki umudum çok az. Bir darbe ile ruhumu değiştirdin. Almanya'nın en fazla muhtaç olduğu sırada bir Hitler yaratması onun canlılığını ispat eder. Ondan çıkan etkiler de bunu gösterir. Çünkü bu iki şey yani kişilik ve etki birbirinden ayrılmaz. Tanrı seni korusun. Chamberlain bunu yazdığı sırada Adolf Hitler, Şarlobu'yu, Külhanbey'i tavırları, sert ve kaba aşırılıklarıyla hala birçok Alman'ın alay konusuydu. Arkasından çok az giden vardı ama insanları hipnotize eden çekiciliği yaşlı ve hasta filozofu büyülemişti. Chamberlain arasına katıldığı ve seçtiği halka olan inancını yeniledi. Küçük Nazi Partisi'nin üyesi oldu. Sağlığı izin verdiği kadar partinin karışık yayınları için yazılar yazmaya başladı. 1924'te yayımlanan yazılarında o sırada hapiste yatan Hitler'in Alman halkına önderlik etmek üzere Tanrı tarafından gönderilmiş olduğunu yazdı. Kader 2. Wilhelm'i göndermişti ama o başaramamıştı. Şimdi Adolf Hitler gelmişti. Bu ilginç İngiliz'in 70. doğum günü 5 Eylül 1925'te Nazi gazetesi Völkischer Beobachter'de 5 sütun üzerine yazılan metiyelerle kutlandı. Temelleri Nazi hareketinin İncil'i sayıldı. 16 ay sonra 11 Şubat 1927'de bütün söylediklerinin ve tahmin ettiklerinin bu yeni Alman Mesihinin tanrısal önderliği altında gerçekleşeceği umuduyla mezarına girip yattı. Cenazesinde Alman topraklarına girmesi yasak olan 2. Wilhelm'i temsilen bir prens ile Hitler'den başka hiçbir resmi kimse bulunmadı. Völkischer Beobachter, İngiliz'in ölümünü haber verirken Alman halkının henüz günümüzde tam olarak kullanamadığımız silahları yapanlardan birini kaybettiğini söylüyordu. Ne ölüm halindeki yarı inmeli ihtiyar, ne Hitler, ne de Almanya'da herhangi başka bir kimse 1927 yılının o kasvetli Ocak ayında Nazi partisinde paralar suyunu çektiği sırada bu yabancı İngiliz'in yaptığı silahların ne kadar çabuk ve tam olarak kullanılacağını, ne kadar korkunç sonuçlar doğuracağını kestiremezdi. Nitekim Hitler de o günlerde ve o günlerden de önce kendisinin dünya yüzünde bir görevi olduğu kaygısına kapılmıştı. Milyonlarca insanın içinden biri ileri doğru adımını atmalıdır diye yazıyordu. Kavgamda o yol gösterici gücü ile geniş kitlelerin dalgalanan fikir dünyalarında granit ilkeler yaratacak, onların doğru yoldaki savaşlarını kendi üzerine alacak, sonunda özgür düşünce dünyasının durmadan değişen dalgaları arasında inanç ve iradede sımsıkı bir birlik halinde kas katı bir kaya yükselecektir. Kendisini her zaman bu tek adamın yerine koyduğuna okuyucuların kafalarında hiç şüphe bırakmaz. Kavgamda Tanrı tarafından büyük bir halka önderlik etmek üzere seçilmiş bir dahinin rolü konusunda küçük küçük denemeler vardır. Başlangıçta halk içinde bulunduğu dertler yüzünden onun değerini anlamayabilir ve onu teşvik etmeyebilir. Okuyucu bütün bunlardan Hitler'in kendisini ve kendi içinde bulunduğu şartı belirtmek istediğini anlar. Dünya henüz onun inandığı şeyi anlamamıştır. Ama bu ilk başlarda her dahinin başına gelir. Dahiyi sahneye çıkarmak için daima bir itilim gerekir der. Dünya o zaman karşı kor ve görünüşte kendisine benzeyen tipin apayrı bir varlık olduğunu birdenbire anlamak istemez. Bu her türlü insanın başına gelen şeydir. Deha kıvılcımı der, gerçek yaratıcının doğuşundan itibaren kafasındadır. Gerçek dahi daima doğuştandır, sonradan yetişmez, hele okumakla hiç olmaz. Hitler'e göre tarihe biçim veren büyük adamlar bir çeşit pratik politikacı ve düşünür karışımıdırlar. İnsanlık tarihinde uzun aralıklarla politikacıların kuramcılarla birleştikleri görülür. Bu kaynaşma ne kadar derin olursa politikacının karşısına çıkarılan engeller de o kadar büyük olur. O bir bakkalın kavrayabileceği ihtiyaçlarla uğraşmaz. Yalnızca birkaç kişinin anlayabileceği amaçları göz önünde tutar. Onun için hayatı sevgi ve nefret arasında ikiye bölünmüştür. Onu anlamamış olan zamanının protestosu geleceğin tasdikiyle savaş halindedir. O aynı zamanda ilerisi için çalışır. Bir adamın ileride yapacağı işler ne kadar büyük olursa içinde bulunduğu zaman onu o kadar az anlar. Savaşı o kadar çetin olur. Bu yazılar yazıldığı sırada yıl 1924 idi. Bu adamın ne yapmak istediğini anlayan pek az insan vardı. Komik darbesinin başarısızlığa uğramasından sonra itibardan düşmüş halde hapiste bulunuyordu. Ama Hitler'in kendisinden hiç şüphesi yoktu. Hegel'i gerçekten okuyup okumadığı bilinmiyor. Ancak yazılarından ve konuşmalarından filozofun fikirlerine yabancı olmadığı anlaşılıyor. Bu fikirleri akıl hocaları Rosenberg, Eckhart ve Hesse ile yaptığı tartışmalar sırasında da öğrenmiş olabilir. Hegel'in Berlin Üniversitesi'nde verdiği ünlü dersler de Nietzsche'nin birçok yazıları gibi şu veya bu yoldan dikkatini çekmiş olabilir. Hegel'in bir kahramanlar kuramı geliştirdiğini ve bu kuramın Alman düşüncesini etkilediğini yukarıda kısaca görmüştük. Berlin derslerinin birinde dünya ruhu iradesinin dünyanın tarihsel bireyleri tarafından nasıl gerçekleştirilebileceğini tartışır Hegel. Amaçlarını ve mesleklerini mevcut düzenin onayladığı rahat ve her zamanki akıştan değil de düzeyin altında saklı duran ve birdenbire dış dünyaya fırlayacak olan bir iç ruhtan, gizli bir kaynaktan alan kimselere kahramanlar denilebilir. İskender, Sezar, Napolyon böyle insanlardı. Pratik siyasi adamlardı. Ama onlar aynı zamanda düşünen insanlardı. Zamanın ihtiyaçlarını, neyin gelişebileceğini bilirlerdi. Zamanları için, kendi dünyaları için tam doğru olan da o idi. İçinde bulundukları dünyanın kabul edilebileceği gerekli ilkeyi yaratmak, ileriye doğru adım atmak onların bileceği işti. Onlar bunu kendi amaçları yaparak bu yolda ilerlemek için enerjilerini harcayacaklardı. Bu bakımdan dünya tarihini yapan adamlar, bir çağın kahramanları, çağını en iyi ve kesin olarak gören insanlar sayılmalıdır. Onların yaptıkları işler, onların söyledikleri sözler, çağlarının en iyi işleri ve sözleridir. Bu parça ile yukarıda kavgamdan aldığımız parça arasındaki benzerlikler açıkça görülüyor. Politikacı ile düşünürün kaynaşması, yani insanı dünya tarihinin kahramanı yapan şey, bir İskender, bir Sezar, bir Napolyon yapan şey. Eğer Hitler'de de inanmaya başladığı gibi böyle bir kaynaşma varsa, o da o büyük adamların arasında yer alamaz mıydı? Hitler'in görüşleri arasında bir de yüksek liderin, basit insanların bağlı oldukları ahlakın üstünde bulunduğu iddiası vardır. Hegel ve Nietzsche de böyle düşünüyordu. Hegel'e göre özel erdemlerin ve yersiz moral sakıncaların büyük önderlerin yolunu tıkamaması, eğer kahramanlar kendi alın yazılarının gereğini yaparken birçok masum çiçeği ayaklarının altında ezerler ya da söküp atarlarsa, bundan kaçınmamaları gerektiğini yukarıda görmüştük. Nietzsche daha ileri gider ve kendisine özgü garip laflarla şöyle der: güçlü adamlar, efendiler, vahşi hayvanın saf vicdanını yeniden kazanırlar. Onlar, o neşeli canavarlar, bir sürü korkunç cinayetlerden, kundakçılardan, yağma ve işkenceden, sanki bir öğrenci bayramından dönmüş gibi kalplerinde aynı neşe ile ve memnunlukla dönerler. Bir insan komut verebiliyorsa, doğuştan efendi ise, sert ve şiddetle hareket etmesini biliyorsa, anlaşmaların onun için ne önemi olabilir? Ahlak üzerine doğru bir yargıya varmak gerekirse, ahlakın yerine hayvan bilimden alınan iki kavramı koymalıdır: hayvanın ehlileştirilmesi ve özel türlerin çoğaltılması. Nietzsche'nin sonuna kadar götürdüğünü ve daha bir sürü önemsiz Alman'ın göklere çıkardığı bu çeşitli sözlerin Hitler üzerinde büyük bir etki bıraktığı anlaşılıyor. Görevli dahi kanunların üstündeydi. Burjuva ahlakına bağlı kalamazdı. Böylece Hitler harekete geçmek zamanı gelince en merhametsiz işleri soğukkanlılıkla yapacak, kişi özgürlüğünü kaldıracak, esir çalıştıracak, temerküz kampları kuracak, kendi arkadaşlarını 1934 Haziran'da olduğu gibi öldürecek, savaş esirlerini yok edecek ve Yahudileri ortadan kaldıracaktır. Hitler 1924 Noel'inden 5 gün önce Landsberg hapishanesinden çıktığı sırada öyle bir durumla karşılaştı ki başka biri olsaydı muhakkak politika hayatından çekilirdi. Nazi partisi ve yayınları kapatılmıştı. Eski liderler birbirini yiyorlardı. Halk önünde konuşması yasaklanmıştı. En kötüsü, ana yurdu Avusturya'ya sürülecekti. Bavyera Devlet Polisi İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği bir raporda bunu şiddetle tavsiye ediyordu. Hitler'in artık zamanının geçtiği, Cumhuriyet'in ilk sendelediği yıllarda kısa bir süre ortaya çıkıp kaybolan birçok taşra politikacısı gibi unutulup gideceği hakkında genel görüşe eski arkadaşları bile katılıyorlardı. Lord D'Abernon güncesinin editörü Profesör M.A. Gerotwohl daha 1929'da elçinin birahane darbesine ait raporunun altına yazdığı dipnotta Hitler'in hapse mahkum edildiğini söyledikten sonra şunları yazar: 6 ay sonra serbest bırakıldı. Geri kalan mahkumiyetini kefaletle geçirdi. Sonra unutulup gitti. Lord D'Abernon 1920'den 1926'ya kadar İngiltere'nin Berlin elçisiydi ve Weimar Cumhuriyeti'ni kuvvetlendirmek için elinden geleni yapmıştı. Cumhuriyet fırtınaları durdurmuştu. Kendine gelmeye başlıyordu. Hitler hapisteyken Doktor Heimar Horace Greeley Schacht adında bir maliye sihirbazı parayı stabilize etmek için çağrılmış ve bu işte başarı kazanmıştı. Korkunç enflasyon durmuştu. Davis planı tamirat borcu yükünü hafifletmişti. Amerika'dan da sermaye akmaya başlamıştı. Ekonomi hızla kalkınıyordu. Stresemann, İtilaf devletleriyle uzlaşma politikasında başarı kazanıyordu. Fransızlar Ruhr'dan çıkıyordu. Bir güvenlik paktı konuşulmaktaydı. Böylelikle Avrupa'da genel bir anlaşmaya varılacak, Locarno Anlaşması ve Almanya Milletler Cemiyeti'ne alınacaktı. Alman halkı 6 yıllık gerginlik, karışıklık ve çöküntüden sonra yenilgiden beri ilk defa normal hayata dönmeye başlıyordu. Hitler, Landsberg'den çıkmadan 2 hafta önce Kasım katilleri dediği sosyal demokratlar genel seçimde oyların %30'unu alarak aşağı yukarı 8 milyon Cumhuriyet'in en kuvvetli partisi olmuşlardı. Nazilerin ise Nasyonal Sosyalist Alman Hürriyet Hareketi adı altında kuzeydeki ırkçı gruplarla birlikte aldıkları oy sayısı 1924 Mayıs'ında 2 milyonken Aralık'ta 1 milyona düştü. Nazilik kaybedilmekte olan bir dava gibi görünüyordu. Ülkenin kötü yıllarında birdenbire mantar gibi bitivermiş, ulusun durumu iyileşince hızla ortadan silinmişti. Daha doğrusu Almanların ve yabancı gözlemcilerin çoğu öyle sanıyorlardı. Ama Adolf Hitler öyle sanmıyordu. Kolay kolay cesarette kırılacak adamlardan değildi o. 1925 yılının kış aylarında Münih'te Tierstraße Caddesi'ndeki 41 numaralı evin üst katındaki iki odada ve sonra yazın Berchtesgaden üstündeki Obersalzberg'in çeşitli otellerinde yeniden hayata katıldığı sırada az önceki geçmişle o günlerde kaybedilmiş gibi görünenler üzerinde düşündükçe yalnızca direnci ve kuvveti arttı. Hapishane duvarları arkasında hem kendi geçmişini, zaferlerini ve hatalarını hem de Alman halkının gürültülü geçmişini, zaferlerini ve hatalarını düşünmüştü. Şimdi her ikisini daha açıkça görüyordu. İçinde gerek kendisine ve gerekse Almanya'ya karşı daha büyük bir görev duygusu vardı. Artık bütün şüpheleri silinmişti. İşte bu yükselmiş moralle kavgamın birinci cildini yazdırmayı bitirdi ve hemen ikinci cilde geçti. Tanrı'nın bu kötü dünyada üzerine yüklediği görev ve bu görevi destekleyecek felsefe, Weltanschauung, herkesin üzerinde düşünmesini sağlamak üzere büyük bir ciddiyetle ortaya konulmuştu. Bu felsefe bir dil felsefesiydi ama kökleri de yukarıda gördüğümüz gibi Alman hayatının derinliklerindeydi. Kitap Almanya'da bile 20. yüzyıl insanlarına saçma sapan gelebilirdi. Fakat kendine göre bir mantığı vardı. Bir görüş sağlıyordu. Alman tarihinin devamıydı. Bunu o sıralarda pek az kimse gördü. Kitap Almanya'nın zafer dolu kader yolunu gösteriyordu.